Ben her zamankinden Tolga, bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız, insanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz. Evet Özlem, bu sefer ben başlıyorum.
Tabii abi, buyur.
Bugün konumuz aslında gene çok önemli ve ağır konulardan, iş hayatında hayatta kalabilmek. Biraz da değinebilirsek, hani iş hayatında yaşamak, hatta zevk almak falan deriz. Çoğu kişi siz ne dediğinizin farkında mısınız diyebilir. Belki onlara da dokunabiliriz biraz.
Süper ağır bir konu. Yani hayatta kalmak deyince şey gibi, böyle hani iş hayatında avcılar peşimizden kovalıyor bizi. Avlayacaklar, nasıl bir yetenek geliştirelim de hayatta kalalım gibi. Ama bence çok önemli. Çünkü sadece hayatta kalmak değil, aslında ilk güdümüz hayatta kalmak. İş hayatında var olmak, ama daha sonra da iş hayatını gerçekten hayatımızı yaşar gibi yaşayabilmek. Kendimiz gibi iş hayatında var olmak, aslında bence buraya doğru gitmeliyiz.
Aynen öyle. Yani aslında bir şeyin içinde var olamadan onunla ilgili plan bile yapamıyorsun. Çoğumuz böyle savunma modunda, mevzide bekliyoruz sürekli nereden ateş edecekler diye. Ve bunu hayatın normali haline getiriyoruz. Çünkü arkadaşım Ahmet veyahut da babam veyahut da arkadaşım, herkes bunları söylüyor. Herkes bunun böyle olması gerektiğini
ayağını
söylüyor.
Ayağını kaydırırlar yavrum. Aynen. Dikkatli ol. Bir ara çok güzel söyledin. Bir dönem benim iş hayatımda şöyle bir şey vardı. İşe şey diye gidiyordum ben. Bugün acaba bana kim kafayı takmış diye.
Süper.
Abi maillerin başına oturuyorum falan. Açıyorum. Açtığım, yani canım diyor mail, canın çıksın diye okuyorum falan. Yani o algıyla gittiğim için. Bakalım bugün bana kim gıcık olmuş. Dur şunun bir ağzının payını vereyim tadında. Güne başlıyordum. Gerçekten o algının da yönetilmesi inanılmaz derecede önemli.
Yani bu şey gibi, hani pençelerimi duvara sürterek geçeyim de kimse bana saldırmasın hesabı, baştan tedbir alıyorsun. Ya bu biraz aslında, nasıl söyleyeyim sana, korkudan kaynaklı bir saldırganlık. Kurumsal hayatın öyle bir yönü var, bak oradan girebiliriz. Çünkü normalde mesela tahta kaşık üreten biri, berberlik yapan biri, atıyorum sanatla uğraşan biri veyahut da atıyorum çömlek yapan birine sen... İşte iş hayatı benim hayatta kalmam gidiyor ki adam. Vallahi çömleği yapıyorum abi diyor, koyuyorum kenara, alan alıyor diyor. Bu ara diyor çok fazla kırmızı şeritli olanlar satılıyor diyor. Adam tahta kaşık yapıyorsun diyor ki vallahi ben aynı kaşığı yapıyorum, bak çatal da yaptım diyor tahtadan. Şimdi bu adam sana hiçbir zaman hayatta kalmalısın iş hayatında demiyor. Çünkü aslına bakarsan kurumsal dünya bir jungle, bir orman.
Evet.
Sen bireysel tek başına bir işle uğraştığında ya da küçük bir grup halinde bir fikrin peşinde koştuğunda, sen yanındaki kişiye baktığında vallahi bizim Ertuğrul olmasa biz bu işi yapamayız dediğin için herkes birbirinin hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor.
Aynen.
Fakat kurumsalda şöyle bir şey var. Ha, yeni biri geldi bu departmana ya da şu kişi 10 senedir burada çalışıyor. Şimdi şeyi kestiremiyorsun. O kişinin senin işinle ilişkisini direkt kuramadığın için herkes kendi alanını savunan bir kaleci gibi. Yani 11 kaleci var takımda, tamam mı? Ve
takım
kimse
çalışması.
Birbirine pas vermiyor. Sadece gol yememek istiyor. Bunun sebebi kurumsal hayatın senin ürettiğin hizmeti ya da ürünü içindeki senin payını ve diğer insanların payını sana anlatamamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla mücadele işini iyi yapma mücadelesinden ve birlikte bunu başarma mücadelesinden hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.
Abi bir de şöyle bir şey olmuyor mu? Yani şimdi hayatta kalmak derken sonuçta atıyorum. Yani kadro daraltması olur, işte terfi için bir havuz olur. Sonuçta aslında sen bir mücadelenin içerisinde kendini buluyorsun. Yani örnek veriyorum, işte terfi etmem gerekiyor. Ya yandaki adam benden daha iyi olursa o terfi eder. Dolayısıyla benim kendimi göstermem lazım. Daha önüne çıkmak için kendimi göstermeye çalışıyorum. Ya da işte atıyorum açıklandı. Arkadaşlar seneye 10 kişiyi kovacağız. Yani kovulan olmamak için öne çıkmam lazım. Yani tam bir jungle.
Tabii.
İyi olan hayatta kalsın.
Ya ama bir de seyreden yok. O çok sıkıntı. Mesela biz şimdi burada 5 kişi atıyorum kerpiçten bir ev yapıyorsak, benim de görevim kerpiçi dizmekse mesela, dizmediğimde hemen fark edersin. Dersin ki oğlum ev bitmiyor ya, dizsene şunları dersin. Ya da işte kerpiçi karıştıran adam yapmadı mı, abi yeni tuğla göndermiyorsunuz dersin, tamam mı? Ama iş hayatında öyle değil ki, işini yapmadan saklana da biliyorsun.
Tabii.
Dolayısıyla görünmek istemek diyorsun ya, eğer senin işin zaten görünmek zorundaysa sen görülmeye değer bir iş yapmıyorsun demektir.
Doğru.
İşte bu düşünce seni şuna itiyor. Benim daha iyi yapmama gerek yok. Şu hıyardan iyi yapayım yeter. Ya da öyle düşünülsün. Bu sefer işte ihtiyacı olmayan malı sana pazarlayan, klasik pazarlama kafasının içine giriyorsun. Yani yapma durumunda değilsin, pazarlama durumundasın.
Tamamen. Abi çok güzel bir anım var bununla ilgili. Şimdi iş hayatında ben şöyle bir koşullanmayla başladım. Akıllı olmam lazım. Tamam mı? Yani akıllı olmam lazım. Akıllı olduğumu göstermem lazım. Şimdi zaten benim akıllı olduğumu bu kadar çok göstermem gerekiyorsa benim aklımda bir problem var ama ben daha ona uyanmamıştım. Sürekli akıllı görünmeye çalışıyorum. İşte bir şey anlatıyor mesela işte toplantıda birisi. Anladınız mı diyor. Ben zerre anlamadım ama evet evet anladım falan. Yani çok zeki gözükeceğim ya. Ulan sonra gidiyorum Google'dan 5 saat araştırıyorum ne anlattılar acaba diye. Yani orada hani akıllı gözükeceğim diye inanılmaz emek sarf ediyorum. Akşam gidiyorum mesai bitmiyor yani anlamamışım. Evet evet çok iyi anladım. Özlem not al falan diyorlar ben böyle gerek yok falan. Zerre hatırlamıyorum. Sonra bir yerde bunu fark ettim abi dedim kendimi boşuna yoruyorum ya akıllı görüneceğim diye. Akıllıysam akıllıyım değilsem değilim deyip kendimi rahat bıraktığım zaman akıllı olduğumu fark ettim. Yani zorlamayınca
tabii canım.
O anda gelmesi gereken akıl bana gelmeye başladı.
Ama kendin gibi akıllı oluyorsun.
Aynen.
Yani nasıl tabiatta bir hayvanın bir özelliği vardır. O hayvan o özelliğiyle aslında tabiatta güçlüdür ya. Sen de kendini bir hayvan gibi düşün. Madem jungle dedik, orman aynen. dedik. Sen de öyle hayatta kalıyorsun. Bir de şey vardır. Üst düzeylerin hikayesi denilen. Şimdi ben yıllarca üst düzey yöneticilik yaptım tamam mı? Ve bir eyvallah. Süre sonra şunu fark ediyor. Evet tabii ki falan. Bir çay getirir misin?
Saygılar. Getiriyorum abi.
Şimdi orada şöyle bir şey var. Bir süre sonra anlattığın hikayelerin aynı olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Yeni tanıştığın insanlara. Özellikle atıyorum departmanlara yeni katılmış. İşte atıyorum sen de moral motivasyon vereceksen. Senin bir hikayen oluşuyor. Çünkü aslında arka planda sen de akıllı ve bilge gözükmeye çalışıyorsun. Tamam aynen. mı? Yönetici olarak. Ve mesela bir kişi ilk yöneticiliğini aldığında hemen bir tarafından akıllı hikayeler uydurmaya başlıyor. İşte atıyorum Jung'un dediği gibi bilmem ne ya da gidiyor kişisel gelişim kitaplarından işte Warren Buffett'tan örnek veriyor. İşte Elon Musk'tan bilmem ne veriyor falan derken seni bak ben neyim? O da diyor ki alttaki de ah ben de bir gün bu adam olayım. Ulan o adam da geçen hafta okudu onu zaten tamam mı? Şimdi bu tiyatro senin o dediğin akıllıca şeyler anlatana akıllı taklidi yapıyorsun ya. O da zaten akıllı gözükmek için onu yapıyor genelde.
Herkes şov.
Sen de bunu biliyor gibi yapınca herif daha da bozuluyor. Tamam mı? O daha da üstüne koyuyor. Ortada sahte entelektüelite denilen bir şey oluşuyor. Kimse mesela merakı olmayan konuda biraz bilgi ediniyor. Benim mesela uluslararası satış yaparken İngilizlere satış yaptığında İngiltere Ligi'ni takip eden arkadaşım vardı ilaç sektöründe. Abi nasıl gitti maç? Chelsea'yi gördün mü filan?
Abi adam satışçı yani. Çok normal. Ben i̇şte, de satışçıydım bir zamanlar.
İşte bu tiyatro hep şeyden kaynaklanıyor. Tahta kaşık yapan adamın tahta ve kaşık ilişkisini o kadar departmanlara ve parçalara bölüyorsun ki insanlar neyi niye yaptığını unutuyorlar ve artık konu şuna dönüşüyor. Ben burada hayatta kalarak buradan sağladığım menfaatleri nasıl devam ettiririm? Hatta yukarı çıkarırım. Şeye bir döneyim mi şu hayvan işine?
Dön bakalım.
Hayvan işine dönüyoruz.
Hayvan. En son kaç olur benim.
Hepimiz bir hayvanız tamam mı? Ve burası bir orman. Şimdi sana bir soru sorayım. Bir karınca mı daha güçlüdür bir aslan mı mesela?
Ne yaptığına bağlı olarak.
Ne yaptığına bağlı olarak. Eğer konu kaçmaksa saklanmaksa zor koşullarda hayatta kalabilmekse karınca daha güçlüdür.
Evet.
Ama konu birebir pençe savaşıysa aslan daha güçlüdür. Karınca da diğer arkadaşlarını toplayabildiği için bir aslanı öldürebilir. Ama bir aslan binlerce karıncayı öldüremez ama bir karıncayı kolaylıkla öldürebilir. Şimdi bu resimden baktığın zaman her hayvan kendi için hayatta kalma koşullarını belirlemiştir. Buna göre şekil almıştır, adapte olmuştur, mutasyon geçirmiştir. Şimdi sen hangi hayvan olduğunu değiştirmek yerine yani orada hayatta kalan hayvan neymiş bu kalemun bu kalemun o ki çoğu bu kalemundur bak.
Aynen.
Ayrı konu.
Olmadığımız hayvan değil yani.
Tabii canım. Şimdi bu kalemun olma çabası yerine ben nasıl bir hayvanım diye kendine bakarsan güçlü ve zayıf yerlerini bulursun.
Ben nasıl bir hayvanım ya.
Hakikaten. Yani öbür anlamında demek istiyorum da. Şimdi bunu bulduğun zaman. Sen dersin ki ben bu ormanda olduğum hayvan olarak atıyorum ne olsun mesela kedi olarak nasıl rahat yaşarım dediğinde aslında doğru durman gereken yeri ve yapman gereken şeyleri görüyorsun. Ve etrafında başka hayvanlarla yaşıyorsun bir hayvanlar alemi var ya eğer doğru rolünde ve en güçlü olduğun yerde duruyorsan orman seni yenemiyor bana göre.
müdürüm ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bu İK'ların biliyorsun insan kaynakları departmanının yaptığı bazı şablon testler var. Evet. Bence kafayı bu bir karıştırıyor. Çünkü orada şey soruları var mesela. Şimdi test bir yandan sen lider misin onu anlamaya çalışıyor. Bir yandan da takım çalışmasıyla ilgili sorular soruyor. Şimdi bana göre yani ben bunu zaten bugüne kadarki bütün insan kaynakları direktörlerimle müdürlerimle falan da tartışmışımdır. Yani çok iyi bir liderlik vasfında çıkıyorsan yani takım çalışmasına tabii ki muhteşem yatkın olamazsın. Yani şöyle düşün böyle Atatürk işte açıklama yapıyor. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ya aslında cumhuriyeti değil de başka bir şey mi ilan etsek arkadaş? İsmet sen de bir şeyler söyle. Arkadaşlar siz de söyleyin mi yani?
Diyemez. O an liderlik
diyemez
yapıyor.
Ya, o bir lider tamam mı? Evet yani fikir alır, görüş alır falan ama bir liderlik vasfı vardır. Dolayısıyla aslında bize bu yapılan şablon testler, değerlendirmeler sanki böyle her şeyden olmaması gerekiyormuş bizdeymiş gibi bir kafa karıştırıyor. Ama hani ben hep şunu görüyorum. Sende liderlik özelliği baskınsa, sen bir aslansan, ben çok iyi takım çalışması yapacağım, bir karınca gibi takım çalışmasında olacağım desen bile o aslanlık özelliğin baskın çıkıyor. Ya da sen çok iyi bir karıncasın ama aslanlık yapmaya çalışıyorsun. Bir süre sonra böyle arkadaşlarını toplayıp arkadaşlar bir el verin de şu çekirdeği yuvaya taşıyalım kıvamına geliyorsun. İkisi de gerekli. İkisi de doğru. Doğrusu yanlışı yok. Özelliğini sen zaten bir şekilde kendini rahat bırakırsan zaten ortaya koyuyorsun.
Aynen öyle. Yani bu şunun gibi bir şey. Kendini fark etmesen bile bir süre sonra kendini kendinle buluyorsun yani. Kesinlikle. Yapamadığını gördüğünde.
Aynen.
Şimdi işte o zaman ne yapıyoruz aslında? Hayatta kalmak için benzememiz gerektiğini düşündüğümüz rol modeller var. Bu rol modeller bize insan kaynakları ve sistem tarafından da pompalanıyor. Özellikle çok eski firmalarda yapılması gereken işlerin tanımları çok net olduğu için ve aha, yükselen insanların profilleri belli olduğu için sen bir anda bir şeye benzemeye çalışıyorsun. Yani evet, 100 tane rol olan yerde herkes kahramanı oynamaya çalışıyor.
Aynen.
Böylece tiyatro yok oluyor ortalıktan. O zaman şunu mu yapmak lazım? Bulunduğun yeri her zaman seçemiyorsan iş yerinde, atıyorum herhangi bir departmanda olabilirsin. Pazarlama, muhasebe, iş geliştirme, finans, satış aklına ne geliyorsa. Bunların hangisinde olursan ol veyahut da o şirkette mavi yakalı olarak çalışıyor olabilirsin. İdari işlerde olabilirsin. Sen yaptığın işin içinde acaba olduğun hayvanı, kendi özünü masaya bıraktığında sence iş yeri seni o haline kabul eder mi? Yoksa bu oyuna giren herkes değişmek zorunda mıdır sana göre?
Çok güzel sordun. Bence kesinlikle kabul eder ve bunu teoriden söylemiyorum. Kabul ediyor. Çünkü zaten sende bir öz var. Sen kendini rahat bıraktığında o öz ortaya çıkıyor ve o gerçekten dikkatli gözler tarafından o ışıltı fark ediliyor. Ve bir süre sonra zaten özellikle dikkatli liderlerle, dikkatli yöneticilerle beraber sen zaten sendeki o özün gidebileceği potansiyeller de fark ediliyor. Dolayısıyla zaten eğer sen kendini değiştirmeye çalışarak o iş yerinde hayatta kalmaya çalışıyorsan çok uzun süre hayatta kalamazsın. Çünkü yani bu kendine bir ihanet diye evet, düşün bunu. Yani kendine ihanet ederek uzun süre sürdürülebilir bir iş hayatın olmaz. O yüzden sen belki bölümünü seçemedin. Evet yani çok hayalinde olan bir yer varsa gitmek istediğin elbette buna doğru kürek çek ama gidemedin ve o anda yapmakta olduğun işi yapıyorsun. Mutlaka ve mutlaka kendinden olan o hayvansal içgüdülerini ortaya koyman gerekiyor. Aksi halde hem mutlu olamazsın, mutlu olmadığın için zaten o ışıltıyı yayamadığın için dikkatli gözler seni seçemez. Sürüden doğru, ayrılamazsın.
İşte genelde de o şeyden oluyor. Seni seçmesini ya da değerlendirmesini beklediğin kişiler gerekeni yaparak oraya geldikleri için yanlış öğrenilmişliğiyle seni yargılıyorlar. Yani senin başındaki müdür, senin başındaki direktör, genel müdür yapılan işe ve o koltuğa oturtulan kişiye bakıyor. O kişinin yarattığı farkı yakalamak yerine, vizyoner davranmak yerine iş tamamlanıyor mu diye sonuçlardan geri geliyor. Evet. Bu sefer de sen sonucu elde edebileceğin en basit yoldan gidip minimum ihanetle kendine olması gerekene çevirmeye çalışıyorsun. Burada işte çok önemli bir seçeneği atlıyoruz. İstifa. Şimdi hayvanlarda...
Abi o da yani şu ekonomik koşulda öyle bir seçeneği kolay atlarsın.
İş değiştirebilirsin, departman değiştirebilirsin, yöneticini değiştirebilirsin. En azından kendi beklentini ifade edebilirsin. Şimdi problem şundan kaynaklanıyor. Birileri sokakta dolaşıyor. Tamam diyor ki işte diyor üstümüze doğru tanklar geliyor diyor, bağırıyor. Daha tankı gören yok bu arada. Sesini de duyan yok. Herkes ya bir yere saklanıyor ya da tankları görmek için çatılara çıkıyor, tamam mı? Yarım saat sonra hiçbir tankın gelmediği anlaşılıyor, tamam mı? Genelde hikaye hep buradan kaynaklanır. Bir hurafe yürür. Böyle olmalıyız, işimizi böyle yapmalıyız gibilerinden.
Evet.
Ve o arada sen kendinle istediğine bakmaksızın kaybedersin her şeyi. İşte bu beni hep şu noktaya getiriyor. Arkadaşlar, eğer iş hayatında hayatta kalmaktan öte, iş hayatında kendiniz gibi yaşamak istiyorsanız ilk kural şu. İş hayatına verdiğiniz hizmet ve emeğin karşılığında kendinizi kendiniz gibi hissedeceğiniz anlar ve anılar talep edin. Doğru yerde, size yakışan şekilde, sizin iyi olduğunuz alanda bir şey yapmanıza izin veren yerleri tercih edin. Vermiyorsa bile inanın bu şirketle ilgili olmayabilir. Şirketin bundan haberi bile olmayabilir.
Evet.
Çünkü şirket insanlardan oluşuyor. Bunun için doğru departmanı, doğru yeri, doğru yöneticiyi de bulma çabasına girebilirsin. En azından bunu yaparken etrafına ilham olursun. Daha evet. önce her şeyi vahşi bir şekilde olması gerektiği gibi yapılmasını sanan bir yönetici sana bakarak yeni bir yöneticiye bile dönüşebilir bana göre.
Aynen, kesinlikle. Sonuçta sen aslında iş hayatına girdiğinde bir algın var. İş hayatı böyle bir yerdir, iş böyle yapılır diye belli bir kalıbın içerisine girmeye çalışıyorsun. Aslında o kalıbı esnetebileceğini fark etmek bence önemli olan. Yani sen o kalıbı esnetebilirsin ve örnek de olabilirsin. Yani burada rolünün hiçbir önemi yok yani. Sekretersin, direktörsün, işte CEO'sun, hiçbir önemi yok. Bu kalıpları esnetebileceğinin farkına var diyorum ben herkese, her konuştuğum kişiye. Çünkü bazı şeyler Tolga iş hayatında özellikle bir dizayn olduğu için hani böyle gelmiş böyle gider. Yani sorguladığın zaman yani niye her sabah takım elbise giyiyoruz?
Aynen,
işte efendim öyle. Saygıdan falan. Yani bunu saygıyla özdeşleştirmeseydik başka bir şey giyemez miydik? Bir dakika ya, bu konuya kafa yormayalım bir saniye gibi. O yüzden mutlaka o sorgular vaziyette de kalmak, kendine göre birazcık o kalıpları esnetebilir durumda olmak bence çok önemli.
Bir de genç birinin bu dediğimiz kafada iş hayatına girdiğini düşünsene. Yani uzun süre aynı yerde bile kalsa, bambaşka işleri bile değiştirse, en sonunda hep kendini tercih ettiği için hep kendine bir adım daha fazla gitmiş olacaktır.
Zaten şu anda farkındaysan şu oluyor yeni jenerasyonla birlikte. Kendini dinlemeyenler ve hep böyle bir şekil şartının içerisine girmek zorunda hissedenler, kendini gerçekleştirenlere çok gıcık oluyor. Ya kardeşim, bu yeni jenerasyona da fazla mesai yap diyorsun, adam kalmam diyor falan. Biz neler kaldık falan. Abi niye kaldık? Biz bunu sorgulayalım. Yani biz bize verilen gençliğimizde her işi yaptık. İşte belli şekil şartlarının içerisine girmeye çalıştık. Yeni gelen jenerasyon bizden daha uyanık bir jenerasyon.
Evet.
Adam kendini tanımaya belki bizden bir tık daha önde başlıyor. Sağlanan imkanlar vesaire, yetiştiren ebeveynler sayesinde. Şimdi kendini daha iyi tanıyan ve kendini nasıl gerçekleştireceğini bilen adama kendini gerçekleştirememiş adam gıcık oluyor doğal olarak.
Hem gerçekleşmek hem de bedel ödemiş. Adam
aynen.
O mesaiye kalmış.
Kalmış adam diyor. Herkes kalsın.
Ve sevgilisi varken kalmış, eşi varken kalmış, tatile gideceği gün kalmış. Adam diyor ki ben ödedim, sen niye ödemiyorsun?
Bu şeye benziyor. Evliler herkes evlensin istiyor ya.
Aynen.
Siz de evlenin abi, çok güzel falan. Ya da çocuk sahibi olanlar abi doğurun ya, şart falan.
Tabii tabii. Çünkü orada diyor ki tamam, demek ki iyi yapmışım o da yaptığına göre
ben
diyor.
Ben bittim, sen de bit.
Yeni neslinde ama şuna dikkat etmesi lazım bizi dinleyen genç arkadaşlar varsa. Arkadaşlar, sizin neyi niye yaptığınızı anlaşılmaması bir problemdir ama siz de anlatmaya hiç zahmet etmiyorsunuz ya. Yani inanın ilham olabileceğiniz yaşça daha büyük ve evet bu kadarını feda ettim ama şu noktadan sonra ben de bir çizgi koyacağım diyen 40-50 yaşında 60 yaşında insanlar var etrafınızda. Buna aileleriniz de dahil. Ben bunu şu duyguyla yapıyorum diye anlatın.
Evet.
Ama yani ben böyle yapıyorum bana ne diye kesip attığın zaman onlardan alabileceğin tecrübesel yardımdan da mahrum kalıyorsun.
Evet.
Gel biraz toparlayalım şimdi. Süremizin sonuna gelirken.
Aynen.
Şimdi iş hayatında hayatta kalmak, iş hayatında yaşamayı henüz becerememiş olanların işidir ki bu %99.999'dur. Bazen herkes bu %100'e dahildir hatta. Hayatta kalmak için olduğun kişiyi hayvan benzetmesiyle anlattık, orman benzetmesiyle anlattık. Keşfedebilmek, dolayısıyla aynaya bakabilmek, dolayısıyla iyi olduğun şeyleri kabul edip İyi olmadığın şeylerin hangilerini değiştirmek istediğine karar verebilmek ve bunu hayatının her alanında böyle yapabilmek durumunda yavaş yavaş iş hayatın ve şirketin sana benzerken sen de kendin gibi kalarak onlara hizmet edebilmeyi öğreniyorsun. Demin dediğin gibi sen bir sürünün başıyken bir sürünün parçası olamayan bir insansan, en alt kademede bile kendi grubun, en azından kendi uğraştığın konu hakkında lider olarak başlayabilirsin.
Evet.
Yani zayıf yerlerimizi yeterince geliştirirken güçlü olan yönlerimizle yer alırsak az çabayla maksimum faydayı sağlarız ve şirketler bunu görebildikleri ve bu vizyona sahip oldukları zaman da seni artık hayatta kalan değil, işi sayesinde daha rahat yaşayan bir insana doğru götürürler. O yüzden bence, sen ne diyorsun bilmiyorum ama, iş hayatında uzun süre kalmış insanların tavsiyelerinden öte önce kendi dediklerimizi, kendi hissettiklerimizi duyalım diyorum.
Aynen, kesinlikle. Ben de yani hayvan benzetmesinden yola çıkarak, arkadaşlar lütfen içgüdülerinizi dinleyin. Kendi farklılıklarınızı dövmek yerine kendi farklılıklarınızla fark yaratmaya konsantre olun. Böylelikle hem hayatta kalırsınız hem de mutlu bir iş hayatınız olur.
İyi oldu be.
Süpersin.
Görüşürüz.
Eyvallah müdürüm. Hepinizi.
Eyvallah. Görüşürüz. Hoşçakalın.
Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.